Güne Bakış devam ediyor.
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo Kids'i Güne Bakış programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Ben sunucunuz Büşra Eser. Bu bölümde Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Mehmet Revnak Yengi hocamız ile yapay zekanın müziğe etkisi ve Kocaeli Üniversitesi tanıtım filmi hakkında konuşacağız. Bugünkü yayınımızda sanatın mutfağına giriyor. Köklü eğitim kurumlarından Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın vizyonunu konuşurken aynı zamanda müziğin sınırlarını zorlayan heyecan verici bir konuyu, yapay zekanın müziğe etkisini ele alıyoruz. Bu iki önemli başlığı konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz var. Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Mehmet Revnak Yengi, geleneksel bestecilikten yapay zekanın algoritmik notalarına uzanacağımız, sanat ve teknolojinin kesişimini konuşacağımız bu keyifli sohbete başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar hocam. Dinleyenlerimiz için sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Tabii. Dediğiniz gibi Profesör Doktor unvanıyla üniversitemizde görev yapıyorum. 2014 yılından beri yarın doçent olarak başladım. O zamanlar doktor öğretim üyesi tabiri yoktu. Sonradan gündeme geldi. Aslında konservatuvar ilk kurulduğunda 2006 yılında ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktora yaparken ücretli olarak geliyordum. Aslında kurumla tanışmam 2006 yılına dayanır. Sonra askerlik meselesi. Arkasından da 2010 yılında yine ücretli bir öğretim görevlisi olarak devam. Kompozisyon dersleri, bazı teorik dersler. Arkasından da 2014 yılı itibariyle yarın doçent olarak başladım. Bugün de bu noktalara geldik. Hem bestecilik ve orkestra şefliği bölümünün başkanlığını yapıyorum. Hem müzik bölümü başkanlığını yapıyorum. Aynı zamanda geçen Temmuz itibariyle Zafer hocamızın teveccühüyle konservatuvarın müdürlüğünü de üstlenmiş durumdayım.
Çok teşekkür ederim hocam. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Hocam 2025 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü olarak görev yapıyorsunuz. Okulumuzun vizyonunu ve hedeflerini kısaca nasıl tanımlarsınız?
Aslına bakarsanız bir sanat kurumunun vizyonu ve misyonu çok belli. İlk etapta şehre sonuçta baktığınız zaman İstanbul gibi metropolde değiliz, şeydeyiz, başka bir birimdeyiz, Anadolu'nun başka bir birimindeyiz, şehrindeyiz. Dolayısıyla öncelikle şehre bir katkı, şehrin sanat yaşamına bir katkı, arkasından ülkeye bir katkı, arkasından da biraz konuşacağımız üzere yarışmalar ve belli şeylerle dünya uluslararası sanatına bir katkı sunmak. Bizim konservatuarımızın misyonu içerisinde baktığınız zaman uluslararası sanat müziğini temsil eden müzik bölümüyle beraber Türk müziği bölümümüz var. Ve içerisinde halk müziği ve geleneksel Türk müziği olarak ikiye ayrılmış durumda. Hem geleneği birleştirip hem geleceğe bir vizyon belirlemek belirgin amacımız. Köklerini şeyden kendi toprağından alan, ayağı kendi toprağına basan ama gözü dışarıya ve dünyaya katkı sunmayı planlayan bir misyon içerisinde, vizyon içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Hocam peki İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki kapsamlı eğitim geçmişinizin Kocaeli Üniversitesi'ndeki eğitim anlayışınıza ve öğrencilere yaklaşımınıza nasıl bir katkısı oldu?
Tabii ki insanın içerisinde bulunduğu, yetiştiği kurumdan aldığı kültür ve görgü mutlaka daha sonrasında hizmet ettiği kuruma yansıyor ve taşınıyor. Ben de bunu kısmen yaptığımı düşünüyorum. Elbette içinde bulunduğunuz ve yetiştiğiniz kuruma eleştirileriniz de olabilir. Çok beğendiğiniz tarafları da olabilir. Ben ikisinin bir sentezi, eleştirdiğim şeyleri kendim yapmamaya çalışıyorum. Öğrencilerime ve kurumuma. Ama çok önemli ve benim gelişimime çok büyük katkısı olduğunu düşündüğüm şeyleri de mümkün olduğunca öğrencilerime, kurumuma getirmeye çalışıyorum. Sonuçta baktığınız zaman İstanbul Teknik Üniversitesi çok köklü bir kurum. Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı da köklü bir kurum. Bu anlamda kadromuzun içerisinde aynı okuldan mezun olduğumuz arkadaşlarımız var. Geleneği, geleneksel müziği ve uluslararası sanat müziğini bir arada yürütmek gibi bir amacımız var. Bu da sanırım İstanbul Teknik Üniversitesi mezunları için en kolay yapılabilecek şey. Çünkü bizim okulumuz da böyle bir okuldu. Ben kompozisyon bölümü mezunuyum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Biz hem Batı müziği eğitimini ve uluslararası sanat müziği eğitiminin gerektirdiği teknik donanımı alırken geleneksel müziği de öğrenirdik. Benim en büyük amacım zaten kendi geleneksel müziğimi de öğrenmek. Onu kendi yapıt örgümün içerisinde kullanmakta amacım. Bu anlamda gidilebilecek en doğru okuldu diye düşünüyorum. Uluslararası öneme sahip bir okuldur.
Hocam peki sıklıkla Kocaeli Üniversitesi Oda Orkestrası ve Çok Sesli Çocuk ve İl Gençlik Korosu ile konserler veriyorsunuz. Bu toplulukların şehirle ve halkla bağ kurmadaki rolü nedir?
Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tam üstüne bastınız. Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çocuk ve İlk Gençlik Korosu, İlk Gençlik ve Çocuk Korosu, Çok Sesli Korosu yarın konser verecek. Önemli yapıtlar var. Türk bestecilerinin düzenlemeleri var, halk müziği düzenlemeleri var. Biz genellikle çok sesli müziğin içerisinde kendi malzememize dayanan bir dağarcığı tercih ediyoruz. Çok sesli bakışla ele alınmış. Yarınki konserde de böyle olacak. Sadece yanılmıyorsam bir tane Mendelssohn var. Türkçe söz yazılmış. Onun dışındaki müziklerin hepsi Muammer Sun Hoca olsun, Nevit Kodallı olsun. Çok önemli Türk, çağdaş Türk müziği bestecilerinin çok seslendirdiği halk müziği malzemelerinden oluşuyor. Çok keyifli oluyor konser. Yarınki konser de çok keyifli olacak. Tüm halkımızı bekleriz. Devlet Konservatuarı'nın fuayesinde olacak. Girişler serbest. Kapıda konseri izlemeye geldiğini belirten öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve halkımız için konserimiz açık. Özellikle Oda Müziği konserlerinin çok büyük katkısı oluyor. Onlara katılım daha fazla oluyor. Çünkü burada Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi'nde yapıyoruz. Dolayısıyla hem üniversite, bu seneki konser özellikle geçen yıllara nispeten çok daha kalabalıktı, çok daha keyifliydi. Zafer Hoca her konserimize gelir, rektörümüz. Çok önemli bir işi yoksa ona da gelmişti. Gerçekten yüksek katılımlı bir konserdi. Onda da belki tıp fakültesinin marşını yapmış olmamız, onun içerisinde böyle bir ivme ve birliktelik collaboration'ın sonunda biraz daha dikkat çektiği için konuk sayısı fazla olmuş olabilir diye düşünüyorum. Sanayi Odası ile verdiğimiz konserler ve şehirde popülaritenin bu anlamda artmış olması, farklı orkestralara da bir şekilde ilham vermiş olmasının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok keyifli bir konserdi. Çok ağırlığı, zorluk derecesi çok yüksek eserler çaldık. Bu anlamda şehirle bütünleşmeyi sağlıyor. Özellikle üniversitenin bütünleşmesini sağlıyor. Devlet konservatörü olduğu bilinmiyordu. Bundan 6 sene önce, 7 sene önce, 8 sene önce, 10 sene önce. Fakat şimdi artık bu biliniyor. Konservatuar dediğiniz zaman devlet konservatuarı mı vardı, üniversiteye bağlı deniyordu. Artık bugün bir belirleyici etmen olmuş durumda. Bir referans noktası olmuş durumda. Buna da katkı bulunduğumuz için çok mutluyuz. Şehirdeki sanat yaşamına da gerçekten katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz ve basından da bunu takip ediyoruz böyle olduğunu.
Hocam peki öğrencilere kompozisyon, eser analizi ve orkestrasyon gibi temel dersler veriyorsunuz. Okulunuzu tercih edecek gençleri bu mutfakta neler bekliyor?
Çok güzel sürprizler var. Bir kere çok ciddi bir çalışma bekliyor. Baktığınız zaman biliyorsunuz konservatuar eğitimi, çalgı eğitimi, müzikoloji eğitimi ve baktığınız zaman kompozisyon eğitimi olarak ana bir üçgen gibi düşünebiliriz bunu. Yani müzikolojide müzik araştırmaları yapılır, müziğe dair her şey bu araştırmanın konusudur. Çalgı eğitimi zaten enstrüman olmadan müzik olamayacağı için çok belirleyicidir. Ve kompozisyon bölümü, orkestra şefliği de piramidal, müzikal piramidin en üst noktasında. Çünkü besteci olmadan müzik olmaz. Halk müziği de ne olursa olsun illaki bir bestecisi vardır. Halk müziği anonim diye geçer ama onun bir ilk yakıcısı, ilk bestecisi vardır. Dolayısıyla çok önemli bir bölüm. Geldiği zaman göreceği orkestrasyon, kontur, puan, armoni gibi dersler, teknik dersler, matematikle iç içe dersler. Müzik matematiktir zaten biliyorsunuz. Yani eskiden orta çağda, öncesinde ve eski Yunan'da kuadruyum içerisinde geometriyle, mesela geometriyle beraber müzikte bu quadrivium denilen dört büyük ilmin bir parçası olarak geçerdi. Çok önemlidir. Pisagor'u bilirsiniz. Müzikteki ses sistemini kurmuş kişidir. Büyük bir matematik dehadır ve öğretmendir. Dolayısıyla geldikleri zaman ciddi bir müzik matematiğiyle karşılaşacaklar. Bunu bilerek gelmeleri gerekir. Armoni dediğiniz ders tamamıyla matematikle ilgili bir derstir. Matematiktir yani. Müziğin matematiğidir. Öğrenciler bunu görürler. Sadece kompozisyon bölümü öğrencileri değil ama kompozisyon bölümü öğrencileri, bestecilik bölümü öğrencileri bunu çok daha ağırlıklı görürler. Fakat çalgı bölümünde de, müzikoloji bölümünde de insanlar bu dersleri görürler, görmek durumundadırlar. Yani dikensiz gül bahçesi yok. Çok alın teri gerekiyor, çok emek gerekiyor. Hem zihinsel, hem fiziksel, hem mental ve psikolojik olarak buna hazırlıklı olmaları lazım. Bunu göze olarak gelmeleri lazım. Gelip iki gün sonra annem hasta, babam hasta, memleketime dönmeliyim diye.
Haklısınız hocam.
Evet, boş boş da yer işgal etmemeleri lazım. Onları çok seviyoruz ama bitirme bazlı gelmeleri lazım. Bu anlamda reformlar yapıyoruz. Sağ olsun üniversitemizin senatosu ve Zafer Hoca'nın başkanlığında üniversitemiz senatosu ve yönetimi destekliyor bizi. Şeyleri aldık, ön koşul koyduk derslerimize. Çünkü nedir, çocuk geliyor, birinci sınıfta yok, ikinci dönem yok, üçüncü dönem yok, dördüncü dönem yok, pat bir uğruyor, hadi bakalım üstteki dersleri alıyor, alttaki altyapı olmayınca onları yapabilmesi mümkün mü? Değil. Bu sefer sorunlar başlıyor. Şu hoca bana taktı şu. Yani bir sürü problem olabiliyor. Çocuğun zamanı gidiyor. Devletimizin ayırdığı para, okulu bitirme niyeti olmayan bir çocuğun üzerinde dönüyor. Çok ciddi paralar devletin bir öğrenciye ayırdığı bütçeye baktığımız zaman, özellikle konservatuvar ve tıp öğrenimde bu çok fazladır. Bunun önüne geçtik. Çocuk motive olsun, bir an evvel okulunu bitirsin. Mümkün olduğunca devlete yük olmasın. Diğer arkadaşlarının ve yetenekli insanların önüne geçmesin diye ön koşul getirdik. Yani sen birinci sınıf, birinci dönem armoniye giriyorsun ya da girmiyorsun. Ama ikinci döneme geliyorsun ve ben gireceğim diyorsun. O temel olmadan nasıl olacak? Giremiyorsun. Evet. O biri almak zorundasın. O zaman o bir dönem kaybetmeyi baştan göze almak zorunda kalıyorsun. Ya da ikinci sınıfın birinci dönemine geliyorsun. İlk iki dönemi almamışsın. Nasıl olacak? Bu işin olabilmesi mümkün değil. Bunu göze alarak geleceksin. Tıkır tıkır tıkır okuyacaksın, bitireceksin. Bunun gibi pek çok reform yapıyoruz. Bu da çok destek görüyor. Daha da ivmelenecektir diye düşünüyorum konservatuarımız. Zaten 5. sınıftan itibaren biliyorsunuz biz alıyoruz. 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8, 9, 10, 11, 12 sonra lisans diye devam ediyor. Baktığınız zaman sayıda çok ciddi artış var. Ve nitelikli başvuruda artış var. Umuyorum ki ivme daha da yükselecek. Hem nitelik hem nicelik anlamında.
Hocam bir de bu disiplinin getirdiği kaçınılmaz bir başarı var. Uluslararası alanda başarılara imza attınız. Evet. Dinleyenlerimiz için başarılarınızdan da bahsedebilir misiniz?
Çok taze, hatta bir şey vereyim size. Müzik bölümü öğrencilerinin uluslararası yarışmalarda aldıkları başarılar var. Geleneksel Türk müziği alanında sunum yaptıkları kongrelerde dereceler alan öğrencilerimiz var. Dün bir haber, Bulgaristan'da girdikleri Sound of Time yarışmasında iki öğrencimiz cello alanında üçüncülük ödülü aldılar. Bulgaristan'dalar hala. Profesör Didem Erken'in öğrencileri Zeynep Erdağ ve Almila Barbaros. Bu en son başarılardan birisi. Çok keyif aldık. Hemen taze taze bu bilgiyi vermiş olayım. Fakat öğrencilerimiz gerek klarnet, flüt, keman, viola, cello, kontrbas, yani bütün branşlarda uluslararası yarışmalarda birincilikler alıyorlar. Bizim Instagram sayfamıza bakıldığında, Koca Üniversite Devlet Konservatuarı sayfası da takip edildiğinde bu yarışmalarda alınan derecelerden haberdar olunabiliyor. Bu önemli. Ayrıca uluslararası orkestralara davet ediliyorlar, turnelere çıkıyorlar, gençlik orkestralarına. Bu da çok önemli, çok büyük bir katkı. Orkestra çalışmalarının ve çalgı eğitimi çalışmalarının katkısıyla oluyor bu. Bizi çok mutlu ediyor. Uluslararası anlamda yarışmalar gerçekten çıtayı çok fazlasıyla yükseltiyor. Üniversitenin bilinirliğini arttırıyor. Şehire de çok büyük bir katkı oluşturuyor aynı zamanda.
Biz de sizleri tebrik ediyor ve yeni başarılarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz.
Çok sağ olun.
Hocam bir de değişen sosyoekonomik koşulların bestecinin müzikal yaratıcılığına etkisi üzerine bir çalışmanız var. Okulumuz genç müzisyenleri günümüzün değişen şartlarına nasıl hazırlıyor?
Aslına bakarsanız konservatuar eğitim kurumumuz nasıl hazırlıyor sordunuz galiba, değil mi?
Evet.
Yanılmıyorsam. Evet. Şimdi büyük kırılmalar oluyor yaşamda ve baktığınız zaman günlük yaşamın içerisinde sosyoekonomik koşulların değişmesiyle beraber çok büyük kırılmalar olmuş. Şu anda da değişik bir kırılma dönemindeyiz. Teknoloji bazlı gelişmeler çok fazla. Bu anlamda konservatuar eğitimini de konserve etmekten geliyor ismi, biliyorsunuz. Konservatuar, yani korumak, geleneği korumaktan geliyor. Bu geleneği korurken mutlaka çağın getirdiği değişikliklerin de bu eğitim sistemine girmesi önemli diye düşünüyorum. Zaten birazdan konuşacağımız konuyla ilintili de sizin beni bu programa çağırmış olmanız ve sorularınız, açıkça söylemek gerekirse, beni tetikledi ve bu anlamda kışkırttı diyebilirim. Bundan sonraki noktada teknolojiyle daha iç içe bir konservatuar eğitimi, geleneği mutlaka koruyarak, ondan kaçış mümkün değil, geliştirecek bir perspektifin oluşacağını düşünüyorum. Bu anlamda koşullar zaten günlük yaşamımızı belirleyen teknoloji derken her şeyden, enstrümanları diyeyim, müzik enstrümanından bahsetmiyorum, ekonomi de bir enstrüman, kültür de bir enstrüman, bunlara etkisi çok büyük, değiştiriyor. Dolayısıyla bizi de değiştiriyor ve değiştirecek. Ben çalışmamda da zaten bunu vurgulamıştım. Bu değişimden kaçış mümkün değil. Değil mi? Sanayiyle işbirliği yapmak mesela baktığınız zaman. Üçüncü nesil üniversite deniyor. Yani çevredeki, şehirdeki ya da üniversitenin bulunduğu yerle birebir ilintili olması ve ortak paydada bir şeyler yapmaları. Ve yapıyorlar bunu mesela. Birazdan konuşacağız. Bizim sanayi, Kocaeli Sanayi Odası ile birlikte yaptığımız çalışma gerçekten şehre çok şey katıyor. Düşünsenize, dünyada bile eşi benzeri görülmeyen bir yapılanma bu. Bu da başlı başına bunu yapmak konusunda fikir beyan eden ve irade gösteren insanların başarısıdır diye düşünüyorum.
Hocam, sanayi odası, oda orkestrasının da şefliğini yürütüyorsunuz. Öğrencilerinizin bu tarz profesyonel sahnelerde tecrübe kazanması şansı oluyor mu peki?
Olmaz olur mu? Tamamıyla oluyor. Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası tamamıyla devlet konservatuarının öğrencilerinden oluşuyor zaten. Bu teklif bana ilk olarak sanayi odasının şefi olmam konusunda teklif ilk geldiğinde beni çok özgür bıraktılar. Yani istediğiniz profesyonelle, istediğiniz orkestra elemanlarını orkestraya katarak çalışabilirsiniz. Bu anlamda maddi hiçbir sıkıntınız yok dendi ve bana açık bir çek verildi. Ben de şunu söyledim, dedim ki burada bir devlet konservatuarı var ve benim öğrencilerim var. Bizim sonuçta onlarla yaptığımız konserler sonucunda bu teklif bana geldi. Bilinirliğim bu noktada olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu orkestrayı izninizle kendi öğrencilerimden kuracağım, bu profesyonel orkestrayı. Tabii bakın, sanayici olmak başka bir vizyon, başka bir girişimcilik ve başka bir dehayı gerektiriyor. Hiç tereddüt etmeden, hocam siz nasıl uygun görüyorsanız dediler. Ben şeyi hatırlıyorum, ilk provayı hatırlıyorum konserden önce. Tabii onlar öğrenciler deyince muhtemelen lisans öğrencilerinden 18 yaşını geçmiş öğrencilerden oluşacağını düşünüyorlardı. Fakat bizim aynı zamanda 7. sınıftan öğrencimiz de vardı. 8-9 lisanstan 1-2 tane vardı. Tabii onları görünce, tabii biz çalışmalarımızı yaptık, konseri vereceğiz. Hiç unutmuyorum, Sema Altun hanımefendi o zamanlar görevliydi, şimdi kendisi emekli oldu. Bu anlamda çalışmaları, bağlantıyı okuruyordu. Gördü, hocam dedi, bunların yaşı çok küçük, nasıl olacak, çalabilecekler mi bunlar da? Ama ya aynen böyle bir ses tonuyla, ağlamakla karışık. Dedim durun bir çalsınlar, kararınızı ondan sonra verin, en fazla bir risk almış oluruz, bundan sonrasında da eğer başarısız olursa zaten ben devam etmem, yani hiç merak etmeyin ama başarılı olacak, göreceksiniz. Sonra biz çalmaya başladık, gözleri yaşardı ve inanamadı. Yani nasıl çıkıyor çocuklardan bu ses? Çıkar. Her şey çalışma, her şey disiplin, her şey inanç.
Evet.
Ve ondan sonra gördünüz, sanayi odasının hikayesi, o sanayi odası, Kocaeli Sanayi Odası, o da orkestrasının hikayesi başka bir şeye dönüştü. Yani evet, bu şehirde ilk orkestrayı kurmuş bir kurum, bu anlamda katkısı büyük, ama neye dönüştü olay? Şehrin çocuklarına, şehrin yetiştirdiği çocukları, konservatuarın yetiştirdiği çocuklara şans vermiş ve onlarla beraber nüvelenen bir yapının Hamisi koruyucusu pozisyonuna geldiler. Tabii ki üniversitemizle birlikte. Hikaye bambaşka bir şeye dönüştü ve çok da albenisi olan bir şeye dönüştü. O küçücük çocukların çaldığı dünya repertuarının en zor eserleri, ki bu Yaza Merhaba konserinde mesela Enes Kınur'un Roman Rapsodisi'ni çaldık. Liszt'in Macar Rapsodisi 2'yi, 2 numaralı Macar Rapsodisi'ni çaldık. İnanılmaz virtüöz pasajlar içeren bir müziktir. Ve bu çocuklar bunların altından kalkıyor ve büyük bir başarıyla kalkıyor. Zaten konsere gelen insan kitlesinin devamlılığından belli bir kitle oluştu ve sayısından da bunu anlamak mümkün oluyor. Yani ne oluyor sizin sorunuzun cevabı olarak? Bu orkestranın bile profesyonel elemanları, konservatuarın, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın çocuklarından oluşuyor. Bu eşi benzeri şu an için olmamış. Bizim başlattığımız bir şey oldu sanayi odasıyla. Bundan dolayı da çok büyük mutluluk duyuyorum. Hem üniversitem adına, Kocaeli Üniversitesi adına, hem kendi adıma, hem de Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı adına. Tabii ki iş dünyamız adına da, ülkemiz sanatı için önemli bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Müzik uçuşkan bir şeydir. Yaparsanız ve uçar gider. Hayır. Mesela bu konuda da konuştum. Çok ciddi profesyonel bir ekiple, Ali Hoca'nın şeyiyle, katkısıyla, yönetmenliğiyle, bir yönetmen olarak onunla çalışmayı uygun gördüm ve tamam dediler. Konserleri kayıt altına alıyoruz ve profesyonel bir şekilde alıyoruz. Bu sene de üniversitemizde, üniversitede verdiğimiz konseri benzer bir şekilde çok güzel bir kurguyla yaptı. Onları yayınlıyorlar Kocaeli Sanayi Odası olarak. Ben de Revnak Yengi şeyde, YouTube kanalımda yayınlıyorum bunları. Ve tarihe de bir şey bırakmış oluyoruz. Hep orada kalacaklar. Çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmak, bunu yapmış olmak çok gurur verici. Çok kesinlikle mutluluk verici yani. Bir çizgi bırakmak, bir şey bırakmak geriye.
Hocam, şimdi yönümü yapay zekaya çevirmek istiyorum. Bir kompozisyon profesörü olarak yapay zekanın beste yapma süreçlerine dahil olmasını yaratıcılık açısından nasıl buluyorsunuz?
Şimdi bakın, bu o kadar kapsamlı ve benim epeydir üzerine düşündüğüm bir konu ki. Klasik müzik ve bestecilik zaten, bakın, yapay zeka devreye girmeden önce de bir klişeleşme vardı. Biz yapay zekanın şu an için daha çok müdahil olduğu şeyden başlayalım. Daha piyasa müziği diye tabir ettiğimiz dizi müzikleri, film müzikleri, pop müzik, popüler müzikler içerisindeki durumundan bahsedelim. Zaten bu noktada klişeleşmeler başlamıştı. Her şey birbirini taklit ediyordu. Her üretim birbirini taklit ediyordu. Yapay zekanın gelmesiyle şöyle bir şey oluştu. Mesela bir program var, biliyorsunuz. Sözü veriyorsunuz, şu tarzda bestele diyorsunuz ve besteliyor.
Evet.
Baktığınız zaman evet, gayet klişe ama dinlenebilir bir şey çıkıyor ortaya. Şöyle bir şey yaşadım bundan birkaç ay evvel. Frank Sinatra parçalarını bakıyorum, dinliyorum, yorumlarını dinliyorum falan. İnanılmaz bir ses, biliyorsunuz. Allah Allah, baktım yani, evet, Frank Sinatra söylüyor, onun sesi olduğu belli ama yani müzisyen olduğum için hissediyorum, bir yerde bir farklılık var. Evet. Ve her şey çok fazla mükemmel. Baktım yapay zekayla yapılmış tamamıyla yeniden ve hiç olmayan bir bayana, hiç olmayan bir parça beslenerek, Küba işte salsa tarzında, şudur budur falan filan, bakıyorsunuz söyletilmiş ve dinliyorsunuz bunları. Bir süre sonra kendi otomatik akıyor YouTube. Nedir bu dedim ya, mükemmel yani, hiçbir şey yok. İnsanda humanization dediğimiz hatalar vardır ve hatalar müziğin parçasıdır, hiçbir hata yok. Ama bildiğiniz kadın sesi, bir baktım yapay zeka ile oluşturulmuştur diyor. Olmayan bir parça yapılmış yeniden, artık modellenmiş bir insan sesi, kusursuz ve fazlasıyla mükemmel. Bakın buradaki sorun şu, bunu zaten açarız bence. Yaratıcılıkla ilgili mesele insanı etkiler mi? Hayır, bu yapay zeka ile konuştum bu konuda. Diyor ki biz diyor daima insanın asistanıyız diyor. Neden? Şundan dolayı bence, hiçbir zaman için gerçek insan yaratıcılığını tam anlamıyla yakalayamayacak. O frekansı yakalayamayacak. Çok güzel taklit ediyor. Bir sürü algoritmik olarak düşünsenize, milyonlarca parçayı bir araya getiriyor. Onun içerisinden bir şey yaratıyor ve bu kusurlu olmuyor. Bu çok güzel, mükemmel. Ama insanın gözünden yaşı, kadının gözünden yaşı getiremiyor. Bayanın gözünden yaşı getiremiyor. Artık ne derseniz. Çünkü Beethoven'ın böyle bir tarifi vardır. İyi müzik nedir demişler. kadınların gözünden yaşı getirmeyen, erkeğin yüreğine kahramanlık ateşini yakmayan müziğe ben müzik demem demiş. İnsanın gözünden o yaşı getirmek, erkek de ağlar tabii ki yani. Ben de müzik dinlerken bazen ağlarım. Bazen de yani elime kılıç verseniz, evet, Yunanistan'a dalarım yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani tabirde şey olmasın. Öyle bir kahramanlık duygusunu yaşarsınız yani. Ateşe atlarsınız o sırada. Onun bunu yapabilmesi çok zor. Neden? Çünkü benim gibi ilkokul sıralarında sıra arkadaşına aşık olup da gözyaşı dökmedi. Dökmedi. Öğretmenin bir bakışı ya da söylediği bir şeyden dolayı şeye girip depresyona girip ağlamadı. Aylarca öğretmenine küs yaşamadı. Ya da annesinin söylediği bir sözden dolayı örselenmedi. Ya da baharada çimlerin üzerinde oynarken o papatyanın kokusunu aldığındaki coşku sıçramasını yaşamadı. Ve yaşayamaz. Ancak bunu simüle edebilir. Dolayısıyla sanat üretiminde çok büyük bir asistan olacak. Çok büyük bir yardımcı olacak. Olması gerekli mi? Ama çağın getirdiği bir şey bu. Belki olacak ama hiçbir zaman için insanı yakalayamayacak. Bunu kendisi de kabul ediyor. Tabii şu var. Düşünsenize şu kadar zamanda yapay zeka böyle bir noktaya geldi. Nasıl artık insan beyni ve duyguları ve bütün kimyasıyla incelenip de gerçek bir duygu durumu simüle edilebilirse o zaman iş farklı bir noktaya gider. Ama yapılabilir mi? Zannetmiyorum çünkü bu durum bile, yapay zekanın geldiği bu durum bile insanda başka bir duygulanım dünyası, yaratıcıda başka bir duygulanım dünyası yaratıyor. İnsan mutlaka onun da alternatifini bulacaktır diye düşünüyorum.
Evet.
Ama yapay zekaya hayır. Harika bir şey yani, gerçekten müthiş. Bazen karşınızda insanla konuştuğunuzu düşünüyorsunuz. Yani sizin duygu dünyanızı anlamaya çalışıyor. Ya da en azından simüle ediyor, bilemem ama şundan çok eminim. Bundan 3-5 sene sonra insanların yapay zeka dostları, arkadaşları olacak. Bu anlamda kendi sosyal ilişkilerimizin de çok evrimleşip değişeceği bir sürece doğru girdiğimizi öngörüyorum. Herkes öngörüyordur bunu. Öyle olacağını düşünüyorum. Hep beraber bakacağız ve göreceğiz sürecin nasıl ilerleyeceğini.
Peki hocam, doktora tezinizde Türkiye'de bestecilikte çağdaş ve modern kavramlarını incelemiştiniz. Yapay zeka müziklerini yeni bir modernizm dalgası olarak görebilir miyiz?
Şimdi modernizm dediğimiz şey, bakın bu çağdaşlık ve modernlik birbirine çok karıştırılır ve Türkiye'de birbirinin yerine konulur. Benim tezimin ana noktalarından birisi de bu ikisini birbirinden ayırmaktı. Çağdaş demek, çağ aynı dönemde yaşayan kişilere deniyor ya da olgulara deniyor. Modern ise bambaşka bir şey. Bir şeyi kapayıp yeni bir şey açmak. Mesela Rönesans bir yeni bir modernliktir. Sanayi toplumuna geçiş yeni bir modernliktir. Bunun gibi pek çok kırılma noktası vardır. Bunlar yeni bir kırılmaya işaret eder. Evet, belki üretim biçimleri anlamında yeni bir modernite, işte yapay zeka şey olacak, insanın asistanı olacak, şudur budur falan filan, ama üslupsal olarak bizim o kırılma dediğimiz şeyi yaratmayacağı için, böyle bir şey bulmayacağı için yeni bir modernlik olarak düşünülemez. Müzikte yeni bir modernlik yaratamaz. Çünkü bütün insan bütün sınırları yıkarak yeni bir moderni zaten yarattı. Dediğim gibi müzikte de yarattı bunu. İşte Rönesans bir kırılmadır değil mi? Feodal toplumdan yavaş yavaş aydınlanmaya geçiş, aydınlanma fikri, arkasından sanayi toplumu, kapitalizm, arkasından da şimdi söylenen işte teknoloji toplumu. Zaten böyle bir kırılmanın olduğu söylüyor. Evet, hayat bazında, evet. Sanat bazında yeni bir kırılma oluşturur mu? Hayır. Üretim bazında oluşturur. İşte sizin yapay zeka ile işbirliği yaparak müzik üretmeniz yeni modern bir anlayıştır. Üretim biçimi anlamında, üretim aşaması, prosesi anlamında, süreci anlamında. Ama müziğin kendisinde modern bir kırılma yaratıyor mu? Hayır, yaratmıyor. Yaratabilir mi? Yapay zeka böyle bir şey sunarsa ve insanlar da bunu beğenir ve bunu takip ederlerse evet olabilir, ama ben kullanılmamış bir kombinasyonun, permütasyonun bir kombinasyonun olduğunu zannetmiyorum. İnsan çok yaratıcı. Zaten bütün sınırları ilga etmek konusunda da bir gayreti var. Müzikte bütün sınırlar zaten alaşağı edilmiş durumda diye düşünüyorum. Sadece üretim biçimleri noktasında bir modernite, yeni bir moderne işaret ediyor. Modernite demeyelim, modernite bir yaşam biçimi demek çünkü, ona işaret ediyor. O da ayrı bir kavram. Kesinlikle ve kesinlikle evet, üretim anlamında, üretim şekli anlamında evet, ama müzik felsefesi ve müzik ruhu ve müziğin kendi yürüyüş teknolojisi anlamında hayır.
Hocam peki Kemal İlerici'nin armonisi ve perdesiz gitar üzerine araştırmalarınız var. Sizce yapay zeka Türk müziğinin makamsal yapısını ve o özel dokusunu kavrayıp başarılı eserler üretebilir mi?
Batı müziği konusunda ne kadar üretiyorsa Türk müziği konusunda da o kadar üretebilir. Neden üretemesin? Yani işte o programa veriyorsunuz bir söz, onun altına yazıyor, orkestrasyonu da yapıyor falan filan. Bir klişe de olsa yapıyor. Aynısını Türk müziği için de yapar. Ama Türk müziği, hele Türk müziğinin sadece yatay melodik anlamda gelişmiş bir müzik olduğunu ve tamamıyla ruhsal bir müzik olduğunu düşünürsek eğer, çok yani Batı müziğinde biliyorsunuz daha pragmatiklerdir ve teknoloji vardır, perspektif vardır, başka şeyler de devreye girer, ama Türk müziği çok ruhani bir müziktir, duygular üzerine kurulu bir müziktir. Batı müziğinde bazen çok mekanik olabilir, özellikle modern avantgard çalışmalarda diyelim, çok mekanik müzikler olabilir. Türk müziğinde bu ruhu yakalayabilir mi? Klişe olarak yakalayabilir. Ama gerçekten ruhtan müzik yapan bir Türk müziği bestecisinin üretimini yakalayabilir mi? Yine deminki soruyla bağlantılı olarak çok ileriki aşamalarda birebir hormonlardır, şudur budur falan ve insanın sosyal geçmişi ve kültürel geçmişini de özümseyip bir şey yaratabilir mi? Yine taklitler yolunda olacaktır. Çünkü yapay zekanın çıkış noktasını unutmayalım, insan.
Evet.
İnsanı taklit ediyor. Dolayısıyla çok büyük bir asistan, ama birebir aynısı olabilir mi? Ha, şey yapar. Dede Efendi'nin üslubunu alıp onun üslubunda bir sürü bir şey üretebilir. Ama Dede Efendi'nin Gülnihali gibi bir şey. Yani çağlar ötesine kalmış bu kadar başarılı slogan bir melodi üretebilir mi? Onu pek zannetmiyorum. O zaman oh, yani müzik dünyası düşünsenize. Yani şeyi sonsuz olan bir şey değil ki yaratım noktasında. Sonuçta baktığınız zaman 12 tane notadan bahsediyoruz. Şeylerle beraber yarım sesler. Türk müziğinde bu daha fazla tabii ki. Ve dünyası ve bunların permütasyonu, kombinasyonu, kullanacağınız her türlü alternatif zaten belli. Bir de bunu duygu dünyasıyla harmanlayıp bir başat bir rol olabilmesi, üstlenebilmesi çok fazla mümkün gelmiyor. Yine insanın o küçücük dokunuşuyla tüyleri diken diken eden, gözden yeşil getiren yaklaşımı her zaman belirleyici olacak yani bence.
Hocam yine bir araştırmanızdan bahsedeceğim ama Yaylı Sazlar Orkestrası için yazdığınız Böcekler Dansları gibi eserleriniz var.
Evet.
Yapay zeka nota yazabilse de canlı bir orkestranın ve şefin kattığı insani ruhu taklit edebilir mi?
Bravo, çok güzel. Demin size söylemiştim, humanization dediğimiz şey, yani evet, insansılık, insansı hatalar. Müzikte hatalar da harikadır. Yani bazen öyle bir yerde öyle bir hata yapılır ki, yani çok yanlış ses basmaktan bahsetmiyorum, o tabii ki çok tercih ettiğimiz bir şey değil, ama ritmik kaymalar, senkron sıkıntıları ya da kişiden kişiye öznellikle değişen yorumlar, yani insansılaştırma olayı çok cazip hale getiriyor. Yani şöyle düşünün, iki robotun kavgasını seyretmek keyifli olabilir mi? Olmaz. Hepsinin şeyi bellidir. Algoritmik olarak pozisyonları, alacakları şeyler ve gardlar ve saldırı stratejileri bellidir. Ama insan için öyle değil. Yani insanın o anki psikolojisini izlersiniz değil mi? Yani o mücadeleyi izlersiniz. Hırsı, stratejiler değişir. Duygusal dünyası değişir. Yıkılır bir an duygusu olarak ve maçı bırakır. Anlatabiliyor muyum? Yani o kan, o ter. Yani bu belki sanatla çok alakasız bir şey gibi oldu, ama şunu söylemek istiyorum. Orada sürprizlere açık bir şey var ve yaşamınızı ortaya koyuyorsunuz. Baktığınız zaman o renkli olmak her türlü şeyi getirebilir devamında. Ama robot için böyle bir şey söz konusu değil. Ve sanatta da aynı şekilde çıkıp orada o insanın o notayla birlikteliği, şefle birlikteliği, oradaki gayreti, o alkış beklentisi, yaşadığı duygusal durum, hormonlar, kimya, ya şuranızda kelebekler uçmaya başlar sahneye çıktığınızda. Yani o robotun kelebekler uçmayacağı için karın bölgesinde ne olabilir? Ancak bunu simüle edebilir. Ay, karnımda kelebekler uçtu diyebilir. En fazla yapay olarak o duyguyu bilemez. Dolayısıyla insan tamamıyla oradaki o insanın challenge'ını, o mücadelesini, o sanat eserini mükemmel yorumlamakla ilgili mücadelesini izlemeye gider. Ayrıca şöyle bir şey vardır. Siz notayı aldınız. 2, 2 daha 4 bunu bilirsiniz. Bunun alternatifi yoktur. Ama notalar, yazılmış notalar sadece bir araçtır. Onu her şef ve her orkestra farklı şekilde yorumlar. İnsansılık devreye giriyor orada. Robot için böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla o albeni hiçbir zaman olmayacak. Artı benim şöyle bir öngörüm de var. Pek çok meslek dalı, mesela bilgisayar mühendisinin kendisi bile yapay zekayı geliştiren bilgisayar mühendisleri dahi, o yazılım içerisinde bulunan insanlar dahi bugün şeylerini kaybediyorlar. Mesleki önemlerini kaybediyorlar. Bu tıpta da olacak, bu hukukta da olacak, pek çok alanda olacak. Şu an en alt kademeleri görüyoruz ama sahne müzisyeninde bu olmayacak. Bakın, bir bestecinin yeri de belki kısmen de olabilir. Klişe olarak mesela bir sanat müziği değil de, uluslararası sanat müziği, sanat iddiası değil de, bir diziye müzik yazarken ya da bir pop müziği eseri yaparken belki bestecinin birikimine gerek olmayacak. Buradan bir sürü bir yapacaklar. Artık ne kadar satarsa, pasta zaten çok genişledi. Fakat sahne müzisyeni sahneye çıkıp müziği yapmak, insan her zaman bunu isteyecek. Yani insanın sevgiden, aşktan vazgeçmesiyle aynı anlama gelir. Eğer bundan vazgeçebilirse insan, ondan da vazgeçer. Öyle evet. Diyeyim yani.
Hocam, peki verdiğiniz kompozisyon ve orkestrasyon derslerini düşünürsek, yapay zeka araçları gelecekte konservatuar müfredatına girmeli mi, yoksa bu bir tehdit mi?
Hayır, hiç tehdit değil. Girmeli. Hatta dediğim gibi, bu konuda beni konuşmaya çağırmış olmanız beni kışkırttı. Bunun üzerine düşüneceğim. Mutlaka kompozisyon bölümünde yapay zekadan faydalanılmalı. Bir asistan olarak, bakın, armoni, orkestrasyon, efendime söyleyeyim, füg, kontrpuan, bunlar çok teorik derslerdir. Kompozisyonun dışında ve tamamıyla matematikseldir. İçinde estetik de barındırır tabii ki. Yani akustik ve estetik çok önemlidir. Mesela çok seslendirmede öyle tek başına altın, doğru akor bunu koydum değildir. Orada farklı bir şey vardır yani. Farklı parametreler vardır. Bu anlamda bir asistan olarak çok büyük yardım olabilir. Ama siz onun yaptığını yine alıp şey yaparsınız zaten. Özellikle kontrpuan alanında değiştirirsiniz. Daha insansı şeyler katarsınız. İşte o tüyleri diken diken edecek. İnsanın belki ne olduğunu tam olarak kavrayamadığı, o mükemmelliği ve duygu durumuna geçmesini sağlayacak eklentileri yaparsınız. Bir asistan olarak faydalanırsınız. Bu anlamda bunu gerçekten düşüneceğim. Ekip arkadaşlarımla da konuşacağım kompozisyon bölümünde. Mutlaka bunu çağın gerisinde kalmamak lazım. Siz gelenekseli koruyacaksınız ama üzerine yeni malzemeleri koymanız lazım. Yoksa yok olur gidersiniz.
Kesinlikle.
Çok büyük bir hızla zaten üniversitemizin de işte Zafer Hoca'nın başlattığı, biliyorsunuz. Bir şey var. Üniversitemizin zorladığı bir durum var. Zaten bunu hepimizin yapması gerekiyor. Yani araştırma üniversitesi olma noktasında eğer iddiamız devam edecekse mutlaka ve mutlaka teknolojiyle, yapay zekayla bir arada işbirliği halinde bir şeyleri revize etmekte durumundayız diye düşünüyorum.
Hocam, hem konservatuar müdürü hem de bir besteci olarak yapay zeka çağında genç müzisyenlere kendine özgün seslerini bulmaları için ne tavsiye edersiniz?
Bir kere kendilerini keşfetmelerini, her şeyden önce değil mi, kendilerini asli, o zaman insanın önce kendini tanıması lazım, kendini bilmesi lazım. Yapay zekanın katamayacağı şey bize felsefi, sanat üretimimizdeki felsefi background ve onun çıkış nedeni ve onun hikayesi. Biz sanat eserimizi, şöyle bir faydası olacak, teknik meseleleri belki yükü üzerimizden alırken biz gerçek bir hikaye üzerine müzik yarat. Ben hep öğrencilerime bunu söylerim. Hikayesi ne bunun? Bunun bir hikayesi olmalı bu müziğin. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu anlamda katkısının çok büyük olacağını düşünüyorum. Öğrenci önce kendi duygu dünyasını keşfetme, kendisini bilmesi gerekiyor öğrencinin. Bunu yaptığı zaman belki kolaylaşacak. Soruyu bir daha bir alabilir miyim bu arada?
Hocam, yapay zeka açısından genç müzisyenlere özgün seslerini bulmaları için tavsiyelerini sorun.
Evet, evet, evet. Dediğim gibi belki yapay zeka ile konuşabilirler, tartışabilirler ama önce kendilerini bilecekler. Önce içsel yolculuklarına çıkmalarını öneriyorum. Yaratmak çünkü, yaratıcı bir edim beslenemek ve yorumlamak da aynı zamanda.
Hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür
ediyoruz.
Rica
ederim, ne demek.
Kapanışı yapmadan önce son sözleri size bırakmak isterim.
Evet. Yapay zeka bazı konuştuk. Ağırlık her ne kadar bu olsa da aslında konumuz sanat. Sanattan evet. Bahsediyoruz. Sanatla iç içe olmak, bir eğitim kurumunda sanatla işbirliği içerisinde olmak önemli. Bu anlamda sizin beni buraya çağırmış olmanız bile sanata katkı, sanatsal bakışa katkı. Bu noktada şunu söylüyorum, belki öğrencilerimiz dinliyordur. Mutlaka hayatlarını sanatı daha çok almalılar. Yapay zekanın mekanikleştirdiği ve kısmen mekanikleştirmek zorunda olduğu dünyada duygu dünyamızı bilemek zorundayız ve ona insani değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Bunların kodları da sanatta. İnsan gider, duygulanır, bir şeyler hisseder. Neden olduğunu bile bilmez ama gizli bir anlaşma gibi ona dokunur o. Neden tüylerin diken diken olduğunu, neden etkilendiğini, vücudun elektriklendiğini belki bilmez ama yaşar. Dolayısıyla o duygu dünyamızın, metafizikten ayrı söylüyorum bunu, beslenmesi için mutlaka sanatla ilintili olmalıyız. Sanata destek vermeliyiz. Sanata bizler de tabii ki eğitimle sanatı yükseltmek, sanatı insanlığın hizmetine daha verimli bir şekilde sunabilmenin yollarını aramak zorundayız. Mutlaka şunu istiyorum, olmasını çok diliyorum dinleyenler açısından. Sanayi Odası konserlerinin tarihlerini takip etmelerini, bizi yalnız bırakmamalarını, gelmelerini, okul konserlerimize gelmelerini, izlemelerini ve konservatuarı tanımalarını, sanatla çok daha cesurca ilişkiler kurmalarını istiyorum ve öneriyorum. Çok daha mutlu olacaklar. Herkese çok selamlar, sevgiler. Güzel bir gün geçirmelerini diliyorum. Sizlere de tekrar beni burada ağırladığınız için, davet ettiğiniz, buna değer gördüğünüz için de çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz hocam. İzninizle kapanış yapıyorum. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo Kid'i, Haberin Merkezi Güne Bakış programında günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Ben program sunucunuz Büşra Eser. Sizlere günün hava durumu ve ekonomi açılış değerleriyle veda ediyoruz. 9 Haziran Salı günü Radyo Kid'i günün öne çıkan gelişmelerinin yerel ve ulusal gazete manşetlerine nasıl yansıdığını aktarmak, Türkiye ve dünya gündemine dair en güncel haberleri sizlerle paylaşmak üzere mikrofonda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, Radyo Kid'de kalın.
Güne Bakış sona erdi.